Değerli dinleyenler, bir fıkıh sohbetinde daha birlikteyiz. Allah'ın selamı, bereketi ve feyzi üzerinize olsun. Efendimiz'e ulaşan sorulardan sohbetimize devam edeceğiz. Özellikle tabii bayramla ilgili olarak gerçekten bayramlar insanların ziyaretleştikleri, dargınların barıştığı, eşin dostun birbirini uzun yıllar, zamanlar görmediği kişileri bir araya getiren, kaynaştıran önemli günler. Gerçekten müminlerin iki bayramı, özellikle Ramazan ve Kurban Bayramı diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten sonra işte müşriklerin, diğer bir takım toplulukların bayramları var. Bize diyor Peygamberimiz, iki bayram Cenab-ı Hak ikram etti. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı. Bizim en önemli bayramlarımız bunlar. Şimdi Kurban Bayramı'nda bilindiği gibi öncesinde tabii özellikle Zilhicce ayının ilk 9-10 gününde oruçlu olmak tabii tavsiye ediliyor mümkün olunca. Arefe günü özellikle oruç tutulması yine tavsiye ediliyor ve büyük ecrinden bahsediliyor hadis-i şeriflerde. Tabii ki hacılarımız için bu geçerli değil. Haçta çok meşakkatli, yorucu günler rastladığı için hatta hac sırasında bu gibi tutulacak orucun Arefe günü ile tutulacak orucun Arafat'ta vakfe, ondan sonra Müzdelife'ye geçilecek falan mekruh olduğu da ifade edilmiş. O yüzden normal haçta olmayanlar için tavsiye ediliyor bu gibi ibadetler, dualar ve zikirler. Şimdi bayramda bir de teşrik tekbirleri var bildiğimiz gibi. Arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü ikindi namazına kadar devam eden, 23 vakit devam eden teşrik tekbiri dediğimiz. Yani her farz namazdan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber, La İlahe İllallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Billahilhamd diye ifade edilen tekbirler her namazın arkasından özellikle cemaatle kılındığı zaman gerekli diyen görüş var. Bir de erkeklerin bunu getirmesi yeterlidir diyen görüş var. Yani erkeklerin özellikle cemaatle kılınan namazlarda teşrik tekbirini getirmesi, yalnız kıldığı zamanda da getirmesi elbette en güzel olanıdır. Bu 23 vakit devam eden bir tekbir olarak uygulanıyor. Dolayısıyla işte o teşrik tekbirlerinin getirildiği zaman süreci içinde kurbanlar da kesiliyor. Şimdi kurbanın kesilmesinin ilk vakti bildiğimiz gibi bayram sabahı namazdan çıktıktan sonra, bayram namazı kılındıktan sonra kurban kesimi başlıyor. Hanefi mezhebinde bayramın dördüncü günü güneş batıncaya kadar devam edebiliyor. Üçüncü günü, daha doğrusu önce üç günü olarak kabul ediliyor. Şafilerde dört güne çıkarılıyor. Teşrik tekbirleri devam ettiği sürece kurban kesimi imkanı var. Bizim Hanefi mezhebinde ilk üç günde tabii mümkünse ilk günü hatta hemen bayram namazından çıktıktan sonra ilk fırsatta kesilmesi de tavsiye ediliyor kurbanın geciktirilmeden. Hatta ilk yediğiniz yemek kurban etinden olsun diye Allah Resulü hadis-i şerifleri de var teşvik manasında. Dolayısıyla üç günde yetiştirilemezse, üçüncü gün diyelim güneş batıncaya kadar kurban kesime yetişmedi. Ki bazı dış ülkelerde özellikle binlerce kurban kesmek durumunda olan vakıf görevlisi kardeşlerimizin kasap bulmakta, hayvan kesimiyle ilgili yerlerdeki uygulamalardaki sıkıntılar sebebiyle üç güne sığmadığından bahsediliyor. Bazen telefonlar da geliyor bize. Hocam üçüncü gün işte ikindi yaklaştı. Hala bin tane kesilemeyen işte kurbanlık hayvan var. Mümkün değil yetişmez dediklerinde o zaman diğer mezheplerin görüşünde dördüncü günde güneş batıncaya kadar kurban kesilebiliyor bildiğimiz gibi. Dört güne de yayılabiliyor yani ihtiyaç duyulması halinde. Dolayısıyla teşrik tekbirlerin getirildiği günlerde kurban kesilme uygulaması demek ki dört güne kadar yayılabiliyor. Şimdi dolayısıyla böyle bir bayram gününde tabii ki bir bayram namazı uygulaması var bildiğimiz gibi. İki rekatlık bir bayram namazı bildiğimiz kuşluk namazı vaktinde. İşte 50-55 dakika sonra güneşin doğmasından sonra camilerimizde cuma namazı kılınan yerlerde özellikle. Nerede cuma namazı kılınıyorsa bayram namazları da oralarda kılınıyor. Cuma namazının hemen hemen şartlarıyla bayram namazının şartları birbirine yakındır. Yani cemaat, Hanefi mezhebinde cemaatle kılınır. Dolayısıyla bayram namazında tabii ki farklı olarak bir takım ilave tekbirler var diğer namazlara göre uygulanan. Bir hutbe var bayram namazında. Hutbe irad ediliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde hanımların da bu bayram namazıyla ilgili şöyle bir talebi olmuş. Ümmü Atiye Hazretleri anlatıyor. Arife günü diyor Allah Resulüne geldim. Ya Resulallah yarın bayram. Biz kadınlar ne yapacağız? Bizim yapacağımız bir şey var mı diye sordum diyor. Allah Resulü buyurun bayram namazına gelin. Hanımlar olarak gelin demiş Peygamberimiz. Ümmü Atiye fırsattan bir istifade, ya Resulallah bizim diyor kızlarımızdan, gelinlerimizden adetli olanlar var. Onlar ne yapsın diyor. Hanımlar gelsin deyince ifade genel oluyor tabii ki. Adetli olan, muayyen gününde olan hanımlar ne yapsın? Onlar da gelsin diyor Peygamberimiz sellem. Onlar da bayram namazına gelsinler. Ve bayram sabahının diyor o tekbirlerinden, hutbesinden, dolayısıyla bayram sabahındaki nasihatlardan, o cemaatin faziletinden onlar istifade etsinler. Ancak bayram namazı kılmaya sıra gelince ve ya'tezilne musallahum buyurmuş. Yani namazın kılınacağı yerden kenarda dursun, ayrılsınlar. Ve ya'tezilne musallahum. Namaz kılınacak yerden ayrılsınlar, kenarda dursunlar. O kadar. Bunun dışındaki zamanda diğer cemaatle birlikte tekbirleri, duaları, o cemaatin feyzini, faziletini, onlar da bereketini yaşasınlar. İşte cuma bayram hutbesinde izlesinler, dinlesinler, istifade etsinler buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu aslında önemli bir uyarı. Demek ki bayram sabahında sadece erkeklerin bayram namazı var, hanımların yok demek doğru değil. Diğer hanımlar zaten bayram namazına katılıyor. Adetli olanlar bile demiş Peygamberimiz mescide gelsinler, sadece namaz kılarken kenarda dursunlar, namaza katılmasınlar anlamında Peygamberimiz bir isna getirmiş. Dolayısıyla bu bize tabii ki önemli bir mesaj veriyor. O yüzden günümüzde hanımlar da özellikle camilerde hanımlara ait yerler müsaitse, ki müsait olmasa bile özellikle yaz günü hava açıksa, cemaatin tabii ki cami dışında büyüyebildiği kadar geniş alanlar işgal etmesi her devirde olmuş. Şu anda Kabe-i Muazzama'nın etrafını düşünürsek, bayram namazında bir defa bulunmuştuk Kabe-i Muazzama'nın etrafında. Bütün caddeler kapandı. Evlerin efendim aralarına kadar cemaat yayıldı ve bayram namazına bölük bölük işte hanımlar grup grup erkeklerin arasında, sadece arada bildiğimiz gibi bir iki cemaat insan sığacak kadar, yani yarım metre, bir metre kadar bir boşluk bırakıldığı zaman erkek cemaatin arasında, ortasında onlarca hanım grupları oluşmuştu mesela Kabe'nin etrafında, bahçede. Günümüzde de oluyor bunlar. İşte mümkünse pano falan konuyor bazen. Pano şeklinde bir erkeklere, kadınların arasına ayrıcı, belirleyici olsun diye, ama o da yoksa bir boşluk bırakılıyor, o kadar. Yani asıl yan yana, omuz omuza saf tutmaları bildiğimiz gibi istenmemiş erkekle kadınların. Yoksa bunun dışında gruplar halinde olduğu zaman önde olmuş, arkada olmuş, bir ayrım yapılmaksızın bu gibi izdihamlı olan cemaatlerde, hele bayram namazlarında, şu anda Kabe-i Muazzama'da, Medine Münevvere'de uygulama zaten böyledir. Bahçelerdeki bütün cemaat uygulamaları böyle devam ediyor. İşte bizim memleketlerimizde de, diğer İslam ülkelerinde de bayram namazlarının özellikle hanımların da katılması suretiyle büyük cemaatlerle kılmak elbette en güzeli. Çünkü Medine-i Münevvere'de özellikle mesela Hazreti Ali'nin hilafeti döneminde bir ara Mescid-i Nebevi çevresi almaz olmuş cemaati. Yani herkes gelip halifenin arkasında namaz kılayım, Peygamber Efendimiz'in arkasında namaz kılayım diye özellikle cuma namazlarında, hele bayram namazlarında çok büyük izdiham yaşanıyor. Çok kalabalıklar toplanıyor. Cami ve çevresi almayınca Medine dışında çöle çıkmaya başlamışlar. Yani çok geniş bir alana. İşte musalla deniyor günümüzde. Osmanlı döneminde de var mesela. Musalla denen yerler var bazı şehirlerde. Askeriye veya diğer halk kalabalık olarak artık camiye sığmayınca hele bayram namazında geniş bir meydanlıkta bayram namazını kılmak bazı yerlerde usul haline gelmiş. Onun için cuma namazlarını ve bayram namazlarını ne kadar büyük cemaatlerle kılınırsa o kadar makbul. Cemaatin bölünmemesi, çok büyük kitleler halinde bir araya toplanması bir bereket kaynağı olarak değerlendirilmiş. İşte bayram sabahı tabii ki bu namazımızı kılıp evimizdeki aile efradıyla bayramlaştıktan sonra kısım akraba ziyaretleri başlıyor bildiğimiz gibi. Tabii bu konuda öncelikle ısım akraba arasında bir dargınlık, kırgınlık varsa bunların izalesi, kaldırılması gerekiyor. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir mümin üç günden fazla dargın durmaz, durmamalıdır buyurmuş mesela. Belki bir gün, iki gün üzüldüğü, kırıldığı için soğukluk olabilir. Ama bu aylarca, yıllarca devam etmesi İslam'da istenmemiş. Bunun yerine tabii ki ilk adımı atan, barışmak için ilk adımı atan kazanır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyruluyor. Dünya ve ahiretin en üstün ahlakı, en faziletli davranışı şu üç şeyde de diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir, sana gelmeyene gitmen. Sana gelmiyor. Bir akrabanız var. Ama siz gidiyorsunuz. Arıyorsunuz. Kapısına gidiyorsunuz bayramlaşmak için. Veya düğün yapmış, düğün hediyenizle gidiyorsunuz. Ama sizi içeri bile almıyor. Zile basıyorsunuz. Kapıyı yüzünüzü ört. Hiç önemli değil. Siz kazandınız. Kapısına kadar gittiniz. Bayramınızı tebrik ederim halacığım, teyzeciğim dediniz. Veya amca. Amcanız amca dediniz ve geri döndünüz. O kadar. Siz kazandınız. İşte en üstün ahlak budur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sana gelmene gidebilmen. Nefsini ayağının altına alarak bunu yapabilmek. İkincisi sana vermeyene vermen. Çok daraldığınız, sıkıştığınız bir zamanda dayınız amcanız mali durumu da düzgün, icra kapınıza gelmiş, çamaşır makinenizi, buzdolabınızı icra yoluyla alacaklar. O durumdayken gidip bir 5-10 bin lira neyse bir para istiyorsunuz. Ödünç yani. Ödünç para istiyorsunuz. Ama vermiyor. Amcanız kendisinde olduğu halde yardım etmiyor size. İcracılar geliyor, buzdolabınızı, çamaşır makinenizi, halınızı alıp götürüyor mesela. 2-3 ay sonra ödeyince belki geri alıyorsunuz ama bunlar evinizden götürülüyor. Konu komşuya karşı da mahcup duruma düşüyorsunuz. Aradan biri 2 yıl geçiyor diyelim, 1 yıl geçiyor. Bir defa amcanızın işi bozuluyor. O dara düşüyor. İcracılar bu defa da onun kapısına dayanıyor. Ve size geliyor, yeğenim diyor. Böyle böyle terslik oldu, işler biraz bozuldu. Ben 2-3 aylığına neyse, bir 5-10 bin lira neyse para verebilir misin? Şimdi sizin imkanınız var diyelim. Bunu verme imkanınız var. Siz 2 şık var. A şıkkı. Efendim amca geçen yıl benim de biliyorsunuz ihtiyacım olmuştu. Beni geri çevirmiştin. İcracılar evimizi boşaltmıştı. Kusura bakma yardımcı olamam deme imkanınız var belki. Ama siz B şıkkını tercih ediyorsunuz. Peki amca. Döviz var şurada. Onu ben hemen bozdurayım dövizci de. Ve 10 dakika içinde sana ulaştırırım diyorsunuz ve amcanızı o sıkıntılı durumdan kurtarıyorsunuz. İşte siz kazandınız. En yüce ahlakın sizde olduğunu gösterdiniz. Üçüncüsü de sana zulmedeni, haksızlık yapanı affetmendir buyuruyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani en gadaplı, öfkeli olmanız sırasında öfkenize hakim olarak gadabınızı yenebilmeniz ve size haksızlık yapanı affedebilmeniz yine en üstün ahlak olarak hadis-i şerifte ifade edilmiş. Mesela sahabilerden birisi gelmiş Allah'ın Resulüne. Ya Resulallah bana demiş, en değerli ameli göster. Söyler misin? En değerli amel hangisidir? Allah'ın Resulü öyle anlaşılıyor ki onun çok öfkelenen bir kişi olduğunu biliyor kişiliğini. La tagdab, öfkelenme buyuruyor. Kızma. Tekrar ya Resulallah bana bir amel daha söyler misiniz? Yine la tagdab. Üç kere tekrarlamış Peygamber Efendimiz'e. Senin için en önemli amel demiş, en faziletli davranış öfkelenmemendir. Demek ki o küçücük bir şeyden dolayı hemen kızıyor, karşı tarafa cevap veriyor ve günaha giriyor. Bunun farkında Peygamberimiz. O sahabeyi üç defa la tagdab, la tagdab, la tagdab diye uyarmış. Dolayısıyla öfkelenme yoluyla tabii insanın başına çok felaketler gelir. Karşımızdakini kırarız, aylarca, yıllarca irtibat kesilir. Bir kızma, öfkelenme sonucunda hakaret sözümüz sebebiyle. Susuversek, öfkemize hakim olsak her şey yatışacak. Veya arkasından kavga ve yaralama, Allah korusun, cinayete kadar giden durumlar söz konusu olabiliyor. Bir gün Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Ebu Bekir, birkaç sahabenin bulunduğu bir ortamda Hazreti Ebu Bekir'e birisi hakaret etmiş. Hazreti Ebu Bekir sükut etmiş. Yine hakaretini sürdürmüş. Yine susmuş. Bu defa daha dozunu arttırmış hakaretinin. Hazreti Ebu Bekir de dayanamayarak cevap vermek durumunda kalmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sessizce oradan ayrılmış. Hazreti Ebu Bekir durumu fark etmiş. Demiş Peygamberimiz böyle sessizce ayrılmaz. Herhalde memnun kalmadı. Bir şeye üzüldü. Gitmiş Allah Resulü'nün, ya Resulallah işte gördünüz demiş, bana hakaret ediyordu. Siz galiba üzüldünüz bu duruma. Onun için mi ayrıldınız falan diye sorunca Allah Resulü şöyle buyuruyor. Ya Ebu Bekir diyor, sen ilk hakaret ederken cevap vermeyince senin üzerindeki bir melek senin adına cevap veriyordu diyor. İkincide de o cevap verdi. Fakat sen cevap vermeye başlayınca melek çekildi, şeytan devreye girdi. Ve seninle birlikte sen ona cevap vermeye başlayınca şeytan da tahrik etmeye başladı. Ben şeytanın olduğu yerde kalamazdım buyurmuş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Evet, bu duruma göre değerli kardeşlerimiz, insan üzerinde iki varlık, cin ve şeytan ve melek, sürekli ayrılmamak üzere insan hayra yöneldiği zaman melek devrede, şerre, kötülüğe yöneldiği anda şeytan devrededir. O anda kötülüğe çekmek için çalışır. Melek hayra yönelirsek oraya çekmeye çalışır ama zorlama da yok tabii ki. Zorlama olmaksızın. Dolayısıyla bizim içimizde bu iki güç sürekli bizden ayrılmamak üzere varlığını sürdürüyor. Öfkelendiğimiz zaman Allah korusun şeytan devrededir. Tahrik eder, daha ileri götürme noktasına getirir. Daha da iş cinayete kadar gitsin manasında günümüzdeki insanların birbirine saldırmaları hep buna benzer sebeplerle oluyor. Onun için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir şeye kızınca ayaktaysanız oturun buyuruyor. Oturuyorsanız kalkın, gezinin. Elinizi yüzünü yıkayın ve abdest alın buyuruyor mesela Allah Resulü. Abdest alın. Bunun anlamı eli yüzü abdeste yıkarız güzelce. Serinleriz, sakinleşiriz. Abdest aynı zamanda bir sakinleşme aracıdır. Öfkelendiğimiz zaman bizi teskin edecek, sakinleştirecek olan en etken hallerden biri kalkıp abdest alabilmemiz. Arkasından bir de buna biz iki rekat bir namaz, salatül vudu deniyor ona bildiğimiz gibi. Yani abdest namazı ifadesi kullanılır hadis-i şeriflerde. İki rekat namaz kılabilirsek, dolayısıyla namazda da sadece Cenab-ı Hakk'ın yüceliğini tefekkür ederek, tezekkür ederek, başka bir şeyi aklımıza getirmeksizin bu namazı kılmaya çalışırsak, geçmiş günahları mağfiret olunur diye Hazreti Osman'dan gelen rivayette, hem günahlarımız temizleniyor hem de bir önceki zaten bizi öfkelendiren bir olay varsa o olayda kesinlikle sükunet